Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Bora Ateşyakan. Sevgili dinleyicilerimiz, yepyeni bir Müzikte İz Bırakanlar programında yine sizlerle beraberiz. Birbirinden önemli ve değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün stüdyomuzda yine onlardan biri var. Boracığım, sen sunarsan ustamızı.
Evet, çok değerli bestecimiz Turgay Erdener bugün konuğumuz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam, şimdi sizden biraz bahsetmek istiyoruz tabii. Öncelikle kısaca. Son dönem Türk bestecileri arasında önde gelen bestecilerimizden, son derece üretken bir bestecimiz. Birçok değişik stilde, stil demeyelim aslında ama disiplinde besteleri olan bir bestecimiz. Bir operiti, 12 sahne müziği, 2 bale müziği, 1 müzikali, orkestra müzikleri, belgesel ve film müzikleri var. Gitar müzikleri, gitar için yazıyor.
Birçok bir yelpaze
enstrüman için ayrı ayrı besteleri olan bir bestecimiz.
Öncelikle hoş geldiniz hocam.
Hoş
tekrar. Bu bestelerin arasında özellikle benim çok dinlemekten hoşlandığım en önemli albümlerden biri Sen Sen Sen albümü bulunmakta. Buradaki bunu dinlediğimde sizin Anadolu'nun sesinden çok etkilendiğinizi hissettim. Doğrudur herhalde,
tabii,
değil
tabii,
mi?
Tabii tabii, doğru.
Bir Lorca Tango'nun dışında diğer bestelerde, özellikle düzenlemelerde aynı zamanda türkülerin de olduğunu görüyoruz. Bunu özellikle mi tercih ettiniz? Bunları düzenlerken nasıl bir duygu sizi onlara itti? Onu çok merak ettim hocam.
Tabii. Ben bestecinin samimi olması gerektiğine inanıyorum. Samimi olmaktan kastettiğim de şu: ne hissediyorsa onu yansıtması,
evet.
Ne kazandıysa tabii ki onu da içinde taşıması yaptığı müziğin. Ben de yaşadığım ülkeyi tabii ki yansıtmalıyım. Ama tabii bunu ben yaşadığım ülkenin müziğini yansıtmalıyım diye düşünerek yapıyor değilim. Zaten kendi istediğim şeyi yaptığım zaman ortaya çıkan o oluyor. Kendiliğinden olan bir şey aslında. Evet. Yapay bir şey olmadığını söyleyebilirim.
Evet, yani siz kendi çevrenizden ve yerellikten beslendiğinizi aslında hep söylüyorsunuz müziğinizde. Bu da çok doğal bir şey aslında, değil mi, bir besteci için?
Evet, yani ben kendi adıma bunun böyle olması gerektiği düşüncesindeyim. Ama tabii her müzisyenin, her bestecinin yaptığı bu değil. Herkes kendine göre bir yol tutturmuş,
evet,
diyebilirim.
Evet.
Ama ben toplumsal mirasımızı önemsiyorum doğrusu. Yani neler bugüne bizi getirdiyse biz de onları da beraberimizde kendi kattıklarımızla beraber taşımalıyız diye düşünüyorum.
Evet. Evet. Orada mesela edebiyatla müzik iç içe sevgili hocam. Buradaki albümde, bu albümde özellikle ben görüyorum ki şiir ve söz de çok ön planda ve sanki bütün parçalar böyle bir hikaye ve hikaye örgüsü varmışçasına, yani başı, ortası ve sonu Lorca Tango dışında olduğunu görüyoruz. Ve çok etkileyici. Ben dinleyicilerimize, hani dinlemeyenlere de mutlaka dinlemelerini istiyorum, söylüyorum buradan da. Eşiniz Selva Erdener o albümde çok güzel yorumluyor hepsini. Çok etkileyici gerçekten. Ve siz yurt içinde ve yurt dışında birçok konserler yaptınız sanırım, değil mi?
Şimdi ben tabii yapmadım. Ben hiçbir performans yapmıyorum.
Ama bestelerinizle belki tabii size davet edilmişsinizdir.
Şüphesiz tabii.
Evet.
Zaten birinci koşulum o.
Davet edin.
Mutlaka evet.
Dinlemek.
O konserde bulunup dinlemek,
evet,
şartım var yazdığım müziklerde.
Peki.
Edebiyat çok gerçekten önemli. Benim konservatuvarda öğrencilik yıllarımda öğrencilik yıllarımın sonuna doğru birikmiş şiir kitabı sayısı 1000'i geçiyor, onu söyleyeyim size.
O kadar çok seviyorum.
Tabii o kadar çok ilgiliydim şiirle. Bir parçada roman, öykü gibi türlerle.
Lorca da şiirsel. O yüzden mi Lorca Tango mesela?
Aslında o yüzden değil. Şu sebeple bu edebiyatta olan ilgim bir nevi aslında sahne eserleriyle de paralel gelişti.
Evet, onları konuşacağız.
Yani birçok sahne müziği yaptım.
Evet,
ben ve bunlardan bir tanesi de Lorca'nın bir eseriydi. Kanlı Düğün için yaptığım müzikler vardı. Evet. O Kanlı Düğün içinde bir düğün sahnesi vardı elbette.
Evet.
Ama orada söz vesaire yoktu. Sadece enstrümantal bir şeyler vardı.
Evet.
Ve o enstrümantal kısımdan, daha doğrusu enstrümantal müzikten bir kısmı da tangoydu. O tangoyu ben oradan aldım ve işte o söylediğiniz CD'de onu kullandık.
Peki evet. Yurt dışında bizim türkülerimizi siz hani düzenleyerek, değil mi? Yanlış bir kavram kullanmıyorum.
Estağfurullah.
Düzenleyerek siz yabancılara da bunları dinletiyorsunuz. Dinlediğinizde bizim müziğimizi bu şekilde sunduğunuzda nasıl tepkiler aldınız oradaki
kişilerden? Yani aslında bu birebir tepkilerden ben çok fazla haberdar olmuyorum. Ama sahne arkası bir konumum olduğu için, ama eşim Selva alıyor ya da o ekip işte Turkuaz Kentet'le sürekli birçok yerde Selva konser yaptı. Onlar alıyorlar o tepkileri ve o şekilde haberdar oluyorum. Yani bir kere kesinlikle bizim kendimize ait bir şeyleri yapmamızı daha fazla arzu ettiklerini görüyorum yabancıların.
Evet.
Yani bizim onlara onların müziklerini çalmaktan ziyade kendi müziklerimizi çalmanın daha heyecanlandırıcı olduğuna şahitlik ediyorum.
Sahnedeki o önemli. Sessizlik ve o büyünün onları etkilemesini hissediyorsunuzdur herhalde. Siz de dinlerken.
Tabii.
Çıt çıkmaması ve alkışlardan.
Tabii seyirci koltuğunda tabii onu hissediyorum.
Evet, bir de bale müziklerimiz var değil mi?
Var
Hafife,
evet. Yani daha önce bale müziği de yazdım başka. Onlar sahnelenmedi, kaldı onlar. Partisyonlarda duruyor raflarda.
Ha, onları evet. Da en yakın zamanda.
Bir daha kullanılır mı bilmiyorum ya. Çok sanmıyorum.
Aynen.
Çünkü insan daha önce yaptığı şeylere karşı o sıcak hislerini biraz kaybediyor. Balede tabii bir de koreografi çok önemli olduğu için koreografiyle birlikte yaşayacak. Onun için ilk sahnelenen müziğim Afife oldu. Afife Balesi. Sonra Nazım Hikmet'in hayatını anlatan bir bale yaptık Uğur Seyrek'le birlikte.
Mavi
o da Mavi Gözlü
Dev. Mavi Gözlü
Dev. Sonra umarım
ilerleyen dakikalarda ileride dinleyeceğiz. Sen isimli parçada var.
Evet, Afife'den bir bölüm
o.
Aslında balede sözlü kullanılmıyor o. Onu
evet.
Söylemiş olayım. Lazım. Evet. Yani o sözler olmadan balede kullanılıyor. Çünkü söz olunca başka bir takım komplikasyonlara yol açacak. O hani sahneleme zorluğu yaratacak belki, bilemiyorum artık ama. Evet. Koreografımızın tercihi de oldu Beyhan Murphy'nin. O sebeple o sözlü olarak kullanılmıyor. Kanun var orada da.
Evet.
Başrolde.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yapmış olduğunuz bir beste var. Hatta orada bir teknenin içinde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam o sunulmuş şimdi, seyirciye çok etkileyici olmuş.
Ha yok, o teknede değil. Daha doğrusu sözünü ettiğiniz şey Aksaz'da bir konser yapıldı. Aksaz Marmaris'e yakın bir deniz kuvvetleri üssü. Oradaki bir konser salonunda yapıldı ama aynı festivalin içinde, bu birinci deniz festivaliydi.
Evet.
Aynı festivalin içinde bir tekne konseri de yapılmıştı. Tekne deyince şimdi...
Ha, sahnenin üstünde değil yani, ben onu yanlış biliyorum. O şöyle, teknenin içinde.
Teknenin içinde tekne deyince birden tuhaf olmuş çünkü tekne değil ne diyorlar ha? Fırkateyn.
O zaman
bir gemi yani. TCG Giresun gemisi. Bunun üstünde bu Marmaris Limanı'na yanaştı. Orada Selva söylüyordu. Başka hangi arkadaşlar söylüyordu hatırlamıyorum ama orada bir konser yapıldı ve Marmaris halkı da onu dinledi. Benim müziğim orada çalınmadı. Aksaz'daki konser salonunda çalındı.
Bu arada Afife'nin kaydı da ilk Moskova'da yapılmış. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam.
Evet. Yani Afife 1998 sonunda premier yaptı.
Evet.
Ve bunun hemen arkasından seyirciden gelen ilginin de zorlamasıyla diyeyim ben. Bunun sponsoru olan kuruluş bu eserin CD'sinin yapılması gerektiğini söylediler. Hı. Ve onunla ilgili yapılan işte çalışmalar sonunda Moskova Radyo Senfoni Orkestrası sonradan o Çaykovski ismini aldı.
Evet.
Çaykovski Moskova Radyo Senfoni Orkestrası. O orkestra çaldı. Rengim Gökmen yönetti. Ve Tahir Aydoğdu. Orada kanun sanatçısı oydu. Selva Erdener de şarkıyı seslendirdi. Hakan Şensoy da yardımcı şef. Ve Kudüm çaldı.
Kudüm de orada. Çaldı aslında, evet. Kemancı ve şeftir.
Evet, kendisi. Sevgili Hakan Kudüm çaldı çünkü Kudüm hani bize ait bir kültür. Bu Rusların bunu çok güzel çalamayacağını mı hissetti sevgili maestro Gökmen bilemiyorum ama öyle bir şey hatırlıyorum. Umarım yanlış değildir. Hakan orada Kudüm çaldı, evet.
O zaman dinleyelim mi bu kadar bahsetmişken Sen isimli parça.
Kesinlikle
bu
dinleyelim.
Selahattin Pınar'ın Rüyası Afife'den.
Evet, bu şarkı Duran Oflazoğlu'nun Sen isimli şiirine yapılan bir şarkıdır. Ve sonra bu Afife Baris'in içinde de kullanıldı ama sözler dışında.
Evet.
Şimdi dinleteceğiniz versiyon.
Sözleriyle
olan versiyon.
Evet.
Ve girişte de Üstad Aydoğdu'nun çok güzel bir taksimi var.
Evet, kanun taksimi. Dinliyoruz.
Thank you.
Evet, tebrikler. Selva Erdener'in de çok güzel o içten söyleyişiyle Sen Sen Sen isimli parçayı dinledik Afife Balesi'nden.
Çok etkileyici, hep etkilenirim çok, onun söyleyişinden, evet, kesinlikle.
Gerçekten öyle. Selva çok içten şarkı söylüyor.
Başka, evet.
Eşiniz aynı zamanda opera sanatçımız.
Tiyatral da aslında yani.
Evet.
Evet,
oyunculuk
evet,
da katıyor evet. İçine yani. Duygularını çok sesiyle bütünleştirebiliyor. O çok önemli ve çok da aslında rastlanmayan ender sanatçılarımızdan evet. biri.
Evet, az önce söylediniz ya hocam, yani samimi olması gerekir diye. Yani bir besteci içinde, bir yorumcu içinde gerçekten bu
şüphesiz
çok
yorumcu
çok
içinde, evet.
önemli bir şey. Çünkü siz bir şeye inanmazsanız, yaptığınız şey samimi değilseniz o seyirci dinleyiciye de geçmiyor bence. Yani ben sizin bütün müziklerinizde gerçekten bunu hep yaşıyorum dinlerken, o samimiyet bana çok geçiyor her zaman. Ve çok da keyif alıyorum bu sayede, bu yüzden. Şimdi Goethe'nin bir sözü var, meşhur bir sözü. Mimari donmuş müziktir ve müzik akan mimari diyor. Çok güzel bir söz bence.
Evet.
Şimdi müzik çok enteresan bir sanat aslında. Yani diğer sanatlara hiç benzemiyor. Bir zaman süreci içerisinde. Yani bir başlangıcı ve bir sonu var. Sanki yaşayan bir şey gibi algılıyorum ben bunu. Yani doğuyor ve ölüyor gibi sanki. Ve bunun içinde bir mimari var gerçekten de. Siz besteleme sürecinde bu mimariyi önceden mi tasarlıyorsunuz? Yani biz ona form diyoruz sevgili dinleyiciler. Yoksa hani bestelerken mi bu mimari oluşuyor?
Şimdi bir müzik eserinin mimarisini oluşturmak öncelikle o müzik eserinin ne olduğuyla da çok ilişkili.
Bazen bir sipariş bile gelebiliyor değil mi? Yani
şüphesiz.
O sizi bağlayıcı da olabiliyor bazen.
Tabii ki yani belli bir tarihe kadar yetiştirilmesi gereken bir istek olabiliyor. Bunun eğer bunu yakalayabilecek bir şeye girebiliyorsanız onun sipariş olması ya da sizin düşünmüş olduğunuzun çok fazla bence önemi yok.
Hı hı.
Şunu söylüyordum, müziğin yapısının nasıl kurgulandığı üstüne. Yazacağınız müzik, müziğin ne olduğuna göre onun yapısının tasarlanması süreci de farklılaşabiliyor. Şöyle ki bir büyük eser besteleniyorsa, bir opera mesela, o operanın formunu tek belirleyici müzik olmuyor elbette.
Librettosu
çünkü onun
var.
Bir librettosu oluyor. Tabii. Onun bir metni oluyor. Oradaki drama zinciri oluyor. Ne tür olaylar yaşanıyorsa bu dolayısıyla müziğin yapısını etkiliyor ve onu tasarlamayı da etkiliyor. Ama sadece enstrümantal bir müzik ise, tasarlanan müzik, ben o müziği önce kafamda bitiririm. Kafamda evet. bitmediyse hiçbir zaman kağıda yazamam. Mutlaka kafamda bitirmeliyim ki kağıda yazabileyim. Ama tabii şüphesiz bu bir bale eserinde ya da opera eserinde Bu kadar mümkün olamaz.
Evet.
Yani
evet.
O kocaman şeyi düşünürseniz dolayısıyla onda parça parça bir takım çalışmalar söz konusu oluyor. Yani önce yapıyı kafamda tasarlıyorum, ondan sonra kağıda geçiriyorum.
Evet.
Yaparken bunu hani Türk'ün göçü yolda düzülür
evet.
diye bir şey var ya.
evet.
Bu müzikte benim için hiç mümkün değil.
Mümkün değil.
Yani çünkü,
siz çatıyı kurup
evet,
onun üzerine.
Evet kesinlikle kafamda
yapıyorsun.
Çatıyı kurup ondan evet. sonra bunun planını kafamda çizmiş olarak yapıyı kurmalıyım. Aksi takdirde bunu yapıyı bitirmem, daha doğrusu nasıl biteceğini öngörmem mümkün olmadığı için
evet.
böyle bir şeye girer miyim pek sanmıyorum, cesaret etmem.
Evet.
Bu biraz hani aslında cazda bile böyle değil. Yani cazda böyle diyecektim de böyle değil.
Orada
yani
bile değil mi?
Orada bile
doğaçlama
yapılar var. Hani şu kadar ölçü
çoğunlukla.
Şu olacak, bu kadar ölçü bu olacak, bu kadar ölçü
evet.
bu olacak. Sadece içinin ne olacağına ilişkin bilinmezler var cazda.
O yolda belki biraz
değişiyor. O yolda
değişiyor.
Ama yine de yapı orada bile belli. Yani müzikte belli. Yapının önceden belirlenmesinin herhalde çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Bunun için tabii bize klasik formlar da yol gösteriyor.
Evet.
Birçok klasik form var. İşte söz gelimi sonat allegrosu formu, sonat
evet.
formu. Bu çok sağlam, dayanıklı olduğu kanıtlanmış bir formdur.
Evet.
Bu formda bir müzik üretilmesini düşünerek yola çıkıp bu formda bir müzik üretilmesi mümkündür, evet, aslında.
Sıklıkla yapılan bir form değil mi? Yani A, B, A formu diyebiliriz sevgili dinleyiciler buna. Yani sergi, gelişme ve yeniden sergi. Yani A, B, A olmuş oluyor. Ama o tekrar gibi. A geldiğinde biraz daha sonu değişebiliyor.
Fakat şüphesiz bir hatırlatma aynılıklar oluyor. Sanatta çünkü çok iyi bir şey değildir. Evet. Yani mümkün mertebe o farklılaştırmanız gerekir.
Evet.
O sebeple.
Peki şimdi hocam siz... Bizler biliyoruz ki birçok sahne müziği yaptınız. Ben de birkaçından böyle birlikteydim sizinle, birkaçında daha doğrusu. O şansa eriştim.
Ve ben de biliyorsun yıllarca hocamın müziklerini çaldım, evet, Aziznamede. Keyifle. Her gün çalıyordum, o hiç sıkılmıyordum.
Kesinlikle.
Yani o kadar.
Bir beşinci Frank'ta öyle bir parça vardı ki hala da.
Evet.
Geçer değişir bir gün her şey. O hala da benim kulaklarımda kesinlikle. Orada şunu söylemek istiyorum. Orada bir metin var. Onun dışında o metinle yoğrulan ve onu yaratmaya çalışan bir yönetmen var, oyuncular var ve siz tabii ki bu durumda çok tercih edilen, özellikle Türkiye'de birçok, hemen hemen çünkü her dönemde sizin bir besteniz ya da bir işte oyun müziğiniz, yani sahne müziğiniz oluyor değil mi?
Oldu yani.
Hemen hemen her dönemde var bu, yani tercih edilen bir besteci olduğunuz için. Oradaki besteyi yaparken nasıl bir yoldan gidiyorsunuz? Yani bunun dışında, biraz önce anlattığınız yolun dışında nasıl bir besteleme sistemi, yani biçimi oluşuyor?
Evet. Yani tabii orada çok belirleyici şey oluyor. Tiyatro. Yani sahne müziğinde çok belirleyici unsur oluyor. Şöyle söyleyeyim.
Önceden hayal etmeniz, yapıyı kurabilmeniz mümkün olabiliyor
tabii
mu?
Ki
odada?
Mümkün, tabii ki mümkün. Yalnız tabii orada o belirleyici unsur oluyor çok fazla dediğim şeylerden bir tanesi, bir kere o tek başına benim işim değil.
İşte,
yani bu
evet,
işte aynı şey zamanda işte Friedrich Dürrenmatt'ın sözlerini kullanacağım ya da işte Aziz Nesin'in sözlerini kullanacağım. Dolayısıyla onu ben çok özümsemeliyim ve ayrıca o eseri sahnede seyircinin görmesini sağlayacak olan rejisör var. O rejisörle de birbirimizin ne yapmak istediğini anlamamız gerekir.
Biraz daha zor mu diyebilir miyiz?
Çok kolay değil tabii.
Yani bir de onu mesela yorumlayacak olan işte şarkıcı yani var.
Tabii tabii.
O gerçek yani anlamda doğru bir şekilde ifade edebilecek mi? Acaba o besteyi doğru yorumlayabilecek mi istediğiniz
ben
bir
soru,
gibi?
Bir sorum olacak aslında. Çok güzel bir noktaya değindin. Yani bir besteci için bir risk var aslında. Yani yazdığı eserin doğru... Yani istediği gibi yorumlanamaması ya da yorumlanmaması gibi. Hatta Bach zamanında yani çoğunlukla icracılar bestecilerle birlikte yaşadığı için o dönemde besteciler çok fazla detayda yazmazlarmış müziklerine. Yani Beethoven'la başlayan bir şey var. Müziğin detaylarını nota üzerine çok daha spesifik olarak, belirleyici olarak yazmak gibi. Yani ondan sonra hatta çağdaş dönem bestecilerinde çok sıklıkla görüyoruz. Çok fazla detay yazarlar notaların üzerine. Mesela Alban Berg'de de çok görmüştüm ben çalışırken. Hı hı. Her notanın üzerinde bir aksan, bir işaret, bir sözcük. İşte şurayı şöyle çalın, burayı böyle yorumlayın gibi.
Orada bir endişesi oluyor değil mi?
Tabii,
gerçekten
yani,
benim istediğim şekilde yorumlanabilecek mi?
Tempo mesela ne kadar önemli.
Mi?
Yani tempoyu birazcık daha farklı yaptığınız zaman eserin ruhu değişebiliyor. Yani metronom yazıyorsunuz tabii mesela ama 3 aşağı 5 yukarı o değişebiliyor. Yani siz bu anlamda yorumcuya ne kadar bir alan tanıyorsunuz ve evet, istediğiniz gibi seslendiriliyor mu eserleriniz?
Şimdi ben biraz aslında bu konuda eski kafalı olduğumu düşünüyorum. Şöyle ki yani yorumcunun tabii ki o her şeyi didik didik edip yazan bestecilerin çalanı önemsemediği düşüncesinde değilim ama
hı hı.
Söyleyeceğim cümleden o çıkabilir belki. O sebeple bunu söyledim. Ben o eseri seslendiren, perform eden çalanın ya da söyleyenin de o eserin içine katacağı şeylerin
kesinlikle
olması gerektiği düşüncesindeyim.
Evet.
Bunlar ne kadar fazla olursa o kadar iyi olur. Fakat işin ucunu kaçırıp çok her tarafa çekilebilir şeyler yapmaktan da bahsetmiyorum.
Evet, tabii.
Ama
belli bir yapı, iskelet olacak.
Evet, elbette. Bir iskelet olacak.
Ama yorumcuda bir ruhunu katacak.
Dolayısıyla ben de aslında çok kolay memnun olan bir kişi olduğumu söyleyebilirim. Ama mükemmel lafını kullanmaktan da kaçarım. Çok az yerde kullanabilirim bu lafı. Ama memnun olmam, yani mükemmelin altındaki bir durumda çok evet. daha kolaydır. Çok daha mümkündür. Çünkü her çalanda kendini katıyorsa eğer o çalan insan, o kattığı şeyleri görmek beni mutlu eder.
Evet.
Ben sadece benim yaptığımın ortada olup her şeyi ezmesinden mutsuz olurum. Bilakis. Evet. Öyle bir şeyi istemem. Hı hı. Çünkü müzik paylaşıldığı zaman evet. gerçekten müzik olur.
Evet.
Öteki türlü tıpkı Goethe'nin söylediği gibi durdurulmuş, dondurulmuş bir durum olur. Yani mimari.
Evet.
Oysa müzikte bir akan akma söz konusu.
Devamlılık.
Evet. İşte o devamlılık ancak farklı insanların farklı şekilde yorumlamalarıyla ortaya çıkacaktır.
Aynı kişinin aynı eseri bir başka zamanda yorumlarken bile farklılıklar yaratabildiğini zaten görüyoruz. Yani çalarken belki bir fikriniz var, yani onun üzerine gelişiyor ama yani yaşayan bir şey olduğu için o anda çok ufak değişiklikler bile olabiliyor. Yani notaları değiştiremiyorsunuz belki elbette bestecinin, hani caz müziği dışında tabii doğaçlama yoksa müzikte yani. Ama çok farklı olabiliyor. Bir yorumcu vardı, bir Scarlatti sonatı aynı CD'ye kaydetmiş, 11 ayrı zamanda çaldı. Hepsi birbirinden ufak farklılıklar gösteriyor ve hepsi de aslında lezzetli, hoş. Yani eğer siz inanıyorsanız ve samimiyseniz o yorumunuzda da o da geçiyor. Ama bestecinin de tabii istediği şeyin dışına çıkmadan yapmak lazım bunu. Yani onu anlamaya çalışmak lazım. Ben şimdi mesela Chopin çalışıyorum. Keşke Chopin'le konuşabilseydim diyorum şimdi. Yani acaba şurada tam olarak ne istedi diye. Ben kendimce bir şey bulmaya çalışıyorum. İşte okuyorum, anlamaya çalışıyorum ve öyle yorumlamaya çalışıyorum.
Ben ama Chopin'le konuşabildiğine inanıyorum.
Ah hocam,
gerçekten
çok teşekkürler.
Gerçekten konuşabilirsin yani.
Çok teşekkürler. Evet, gerçekten de öyle hissediyoruz yani bazen.
Tabii onu düşünmek zaten onun ne dediğini anlamaya çalışmak, kulak vermektir.
Evet.
Öyle bir şey yapıyorsan kesinlikle konuşacaksın yani. Kesinlikle Chopin'le buluşuyorsun yani.
Evet. Çok güzel. Biraz daha müzik dinleyelim mi şimdi?
Dinleyelim.
Şimdi Selva'dan yine bir şey dinleyelim. Bu ikinci albümümden. Değil mi hocam? Nereye aşkım?
Üçüncü hatta.
Ha, üçüncü, evet, üçüncü ve son.
Çünkü arada bir albüm daha yaptı Selva. O da Çağdaş Türk bestecilerinden şarkılardı. Piyano ve
evet.
vokaldi.
Evet. O zaman
bu
üçüncüsü
oluyor. Üçüncüsü Turkuaz Kentet de birlikte yaptı.
Evet, evet. Turkuaz Kentet'ten de biraz bahsedelim. Piyanoda İbrahim Yazıcı, aynı zamanda şef.
Şefimiz, evet.
Kanunda yine Tahir Aydoğdu var.
Yok, kanunda Ahmet Baran var.
Ahmet Baran,
var
evet. Evet. Klarinette Ekrem Öztan var.
Kontrabasta
Alper Müfettişoğlu.
Perküsyonda Aykut Köselerli.
Evet.
Çalıyor.
Çok güzel.
Sanıyorum hepsini söylemiş olduk.
Evet.
Değil mi?
Değil mi? Zaten beşli oldu herhalde.
Birbirinden değerli sanatçılar ve o beşli çok muhteşem
evet.
bence.
Şimdi Selva Erdener söylüyor. Nereye aşkım?
Ve dinliyoruz.
Nereye aşkım?
hayatım,
tebrikler. Ellerinize sağlık hocam, sizin de gerçekten çok güzel.
Selva Hanım'ın da.
Evet, sesine sağlık.
Sesine sağlık, kesinlikle.
Yani müthiş bir böyle kontrpuan yapıyor hocam. Yani o eşliklerine ben bayılıyorum, yani süper.
Biz bu şeyde tabii Nereye Aşkım'da Turkuaz Kentet çalmadı. Şimdi biz Turkuaz Kentet dedik ama çalanlar CSO Kuartet, Cello Kuartet. Yani bu albümün ana çalıcısı
evet.
Turkuaz Kentet.
Evet.
Ama iki parçada konuk olarak geldi bu arkadaşlarımız. CSO Cello Kuartet.
Ha, doğru tabii. Bu parça için sadece onlar çalıyor. İki parça için yani.
İki parça için evet. Evet. Onlar da çok güzel çaldılar.
Evet.
Sanıyorum konserleri de olacak Ocak ayının sonuna doğru.
Evet.
Siz şu anda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisiniz, kompozisyon bölümünde. Bundan öncesinde de birçok sanatçının isminin ön plana çıkması, yeteneklerin ön plana çıkmasında da bence etkili olmuş oldunuz. Mesela bunlardan biri, şöyle söyleyeyim, Ahmet Kanneci. Değil mi? O var. Sonra hani ona ithafen bir eser var galiba.
Tabii yani Ahmet'te ithafen çok şey yazdım. Bir değil, birden
onun
fazla.
Onun keşfedilmesinde diyeyim yani.
Ahmet az görebilir bunları. O doymaz yani.
Ekrem Özdan için bir yine klarnet konçertosu var.
Yani işte benim böyle sevdiğim müzisyenler var hayatta, bu hayatta. Daha doğrusu sevdiğim müzisyenler dediğim müzisyen taraflarını kastediyorum elbette.
Evet.
Kişilikleri ayrı bir şey. Onların müzisyenliklerini çok sevdiğim için hep onlara bir şeyler yazmak içimden hep geçer. Onlar da bir yakınlık gösteriyorsa ben de bir şekilde oltaya gelir ve bir şeyler yazarım.
Şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimiz sizin isminizi daha önceden duymuş olacaklar. Çünkü Ahmet Bey ve Ekrem Bey ile biz bir program yaptık ve sizin isminizi çok konuştuk. Hocamız dediler. Ben oradan bağlayarak işte o yüzden bahsettim. Konservatuvarda hocalığınız devam ediyor. Burada da birçok yeni müzisyen ve besteciler geliyordur herhalde, değil mi hocam? Bu işin eğitim kısmında nasıl bir şey var, yola devam ediliyor, nasıl bir şey, metot kullanıyorsunuz diyeyim. Zor bir şey olsa gerek yani, bestelemek zaten zor ve siz bunun bir de eğitimsel kısmını anlatıyorsunuz.
Evet, yani bestecilik öğretilir kanısında değilim ben zaten.
Evet. Zorluk çok da buradan başlıyor olsa
evet,
gerek mesela.
Evet. Şöyle ki, piyano bölümünden mezun olan bir insan piyanist olur. İyi piyanist, kötü piyanist falan neyse. Tiyatro oyunculuğu bölümünden mezun olan bir insan tiyatro oyuncusu olur.
Evet.
Ama bestecilik bölümünden mezun olan bir insan mutlaka besteci olur. Hayır diyemeyeceğim.
Evet.
O bestecilik biraz daha başka bir durum. Bu tabii öğretilememesi dediğim hani biraz böyle içinde soyut bir ifade de var. Yani öğretilemez. Sadece öğretilemezi kastediyor değilim bundan. Ama bestecilik kendine bir yol bulmayı gerektiren bir şeydir. Gerçi diğer her şeyde bu var. Hani bir piyanistin de kendine göre yol bulması gerekir. Ama bestecinin kendine evet. göre yol bulup orada tekil bir durum yaratması işte zor olan bu aslında.
Evet.
Yoksa hani taklitle benzeterek bir takım
evet.
bestecilik denemeleri yapmak mümkün. Herkes yapabilir. Yani bir
burada özgün olmak çok önemli değil
tabii,
mi hocam?
Tabii.
Yani, peki sizce yani müzikte özgün olabilmenin kriterleri nelerdir besteci için özellikle?
İşte yani bu böyle çok aslında
zor
somut bir şekilde
evet.
sayılacak bir şey değil. Özgün olmanın tabii. kriterleri. Yani besteci...
Size göre mesela nasıl bir şeydir? Yani bu özgün bir eser olmuş falan dediğiniz,
evet.
beğendiğiniz hani bir eseri...
Nasıl ayırt ediyorsunuz?
O tür eserler var. Evet, ayırt ediyorum. Şu şekilde ayırt ediyorum. O yazdığı durumda tekil olması. Bir Hı-hı. başkasında bizim onu görmemiş olmamız durumu.
Evet.
Böyle ifade edebilirim. Yani bu aslında ifadesi çok kolay bir şey değil.
Çok da zor evet değil mi? Yani bir şeye benzememesi elbette hani ama bazen benziye de biliyor ama yine de özgün de olabilir.
Hayır, benzememek sadece tek bir şey ölçüt katiyen olamaz.
Değil.
Hani benzemiyordur ama aynı onun gibi bir durumdur. O zaman o benziyor demektir.
Evet.
Yani benzemenin baktığınız şeyle büyüteçle ilgisi var.
Hı hı.
Yani çok çok tepeden bakarsanız benzetemezsiniz hakikaten yani. Ya da tam tersine çok tepeden baktığınız için iki şeyi aynı birbirine benzetirsiniz. Ama detaya girdiğinizde bambaşka şeylerdir.
Peki sizce yeni bir kuşak geliyor mu?
Yeni bir kuşak her zaman gelecek. Yani benim o konuda hiçbir zaman, ben bu konuda hiçbir zaman umutsuz değilim. Her dönemin, her kuşağın kendince öncüleri mutlaka oluyor. Ve olmaya da devam edecek şüphesiz.
Evet.
Fakat tabii bulunduğumuz ortamın bu insanların üretimlerini destekleyecek düzeyde, durumda olması gerekir. Günümüzde bunun çok iyi olduğu düşüncesinde ben değilim.
Evet.
Çünkü bu konservatuarların kompozisyon bölümünden mezun olan gençlerin eserlerini sergileyebilecekleri ortamlar,
yeterince
konser salonları olacak falan. Tabii ki yeterince kesinlikle yok.
Yok.
Ve tamamen 3-4 büyük şehire toplanmış vaziyette. Senfonik orkestralarımız bu insanların eserlerini çalacak olan çok az sayıda. 6 şehirde, 7 şehirde falan var sanıyorum.
Evet.
İşte İstanbul ve Ankara'da bir yığılma var sadece. Onun dışında çok fazla yaygınlaşmış değil. Aynı şekilde opera ve bale kurumlarımız çok fazla değil. Ve hatta işte bunlara ilişkin hala bir sürü kaygılarımız var. Ne olacak acaba kurumların durumu diye? Yani ne olacak evet. bu Türkiye'nin hali?
Bazen gibi. Besteciler de yani eserlerimizi seslendirilemez diye daha küçük yapılara yönleniyorlar bestelerinde belki. Bazen
evet.
oda müziği yazmak.
Aslında bu kötü değil.
Kötü değil elbette.
Olabilir ama bu büyük yapıların da desteklemesi işte. Gerekir
yani.
Bence. Yani şu anda orkestralarımızın yıllık repertuarları içerisinde bu bizim bestecilerimizin yazdığı eserler yüzde kaç mertebesinde acaba? Ben bunu merak ediyorum. Hiç ölçmedim ama... Bunun bence %50'lere vurması lazım.
Kesinlikle.
Burada olmadığına çok eminiz.
Evet.
Evet.
İşte bu bir zafiyet yaratıyor ve şu anda beste yapan genç bestecilerimizin ben yazacağım da orkestralar çalacak, operalar sahneleyecek mümkün değil ya diyor.
Evet.
Söz gelimi bakın Adnan Saygun'un Köroğlu operası 1974'te galiba ya da 73. İstanbul Festivali'nin ilkinde bir kez sahnelendi ve ondan sonra bir daha sahnelenmedi. Yıl 2014. Aradan
evet,
40 yıl
az.
Geçmiş. Adnan Saygun bu. Yani dünya çapında bir bestecimizin
evet.
Köroğlu operası bir kere seslendirildi dünyada.
Evet, çok yetersiz.
Ne diyeyim yani?
Daha fazla.
Çok böyle karamsar
daha fazla
bir şey.
Sahip elimiz. Çıkmalıyız yani sanata, sanatçımıza değil
%100.
mi?
Yani bir sanat eserinin de bir anda çok iyi anlaşılmasını beklemek de
evet. Evet.
Pek doğru olmaz. Yani bunu her sanat eserinin bir kere seslendirilme hakkı vardır bence.
Kesinlikle.
En az. Yani. En az. Kez defalarca evet. Seslendirilecek
tabii.
Ki. Yani...
Sonra kamu belirler. Tamam. Evet. Hiçbir problem değil. Yani eğer o eser isteniyorsa tekrar seslendirilecektir. Bir zorlamaya gitmeye gerek yok. Ama her eserin bir kez seslendirilmesi için bütün kurumlarımızın kendilerini zorlamaları gerekir.
Şimdi orkestradan bahsetmişken o zaman sizin bir orkestra için müziğinizi dinleyelim. Teo.
Evet. Teoman Baykal diye bir arkadaşımın eşi. Teoman, sevgili Teoman bir tıbbi sorunla ilgili bir hastaneye gitti ve işte herhalde check-up yapıldı, bir şeyler yapıldı falan, kontrol ve sonuçta bir ameliyat olması gerektiğine kanaat getirilmiş ve evet. Hastanede ameliyat masasında kalmış. Vefat üzücü. Etmiş. Bu Teoman Baykal anısına yazdığım bir adagio'dur. Evet. Burada da Ahmet Kanneci'nin bir katkısı var. Şöyle ki Ahmet tanıştırdı beni Teoman'ın eşiyle ve böyle bir eserin çıkması için Ahmet teşvik etti diyeyim ben.
Ön ayak oldu.
Ve
yani.
Ön ayak evet. Oldu. Dolayısıyla böyle bir adagio yazdım ve bu ilk olarak bizim okulun orkestrası çaldı bunu. Evet, dünya Hacettepe. Premierini o yaptı. Evet. Hacettepe evet, Üniversitesi evet. Ankara Devlet Konservatörü orkestrası
çalmıştı. Fakat şimdi dinleyeceğimiz
kayıt dinleyeceğimiz farklı.
Evet, Düsseldorf Senfoni Orkestrası.
Üyeleri
çalıyor.
Evet, yani onların yaylı çalgılar topluluğu evet. Rengim Gökmen yönetiminde.
Evet.
Yönetimde. Evet.
Dinliyoruz.
Thank you.
Tekrar tebrikler hocam.
Çok teşekkür, sağ olun.
Çok güzel bir eser. Bayağı önce yazmışsınız bunu. 1995 olabilir mi?
Yok, daha da eski.
Daha mı eskiydi?
Şimdi hatırlamıyorum ama.
Seslendirilişi 97. 1997.
Ya 1980 küsur.
Bu kaydın, evet.
Çünkü öyle eserler hemen seslendirme olanı bulamayabiliyorlar.
Doğru. Yazdınız. Evet, aslında konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki.
Ama daha biz çok programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız.
Ama sonuna geldik maalesef.
Çok teşekkür ederiz geldiğiniz programımıza katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ederiz.
Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta konuğumuz bestecimiz Turgay Erdener'di. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Bora Ateşyakan.